Ayrım 26.
İşte bu fotoğraftaki virane bizim büyük güzel evimizdi. Babam da çok istiyordu evimizi görmeyi. Göremeden öldü. Gittim evimize, kimse yok içinde. Yukarıdaki büyük kayadan bir taş düşmüş, gelip evimizin bir tarafını yakmış. 40 kilitli gürbali evi yıkılmış, harabe olmuş. Evimizin içine girmedim, giremedim. Nasıl oldum bilmiyorum. İçine girip dolaşmak aklıma gelmedi. Ablam, çeşmemiz akıyorsa bana su getir demişti. Çeşmemiz gene buz gibi akıyordu. Bir şişeye doldurup getirdim, ablama verdim. Öptü, öptü. İşte bu su bizim çeşmemizden geldi deyip içti. Hamam yıkılmış, virane olmuş. İçine horanta girmiş şimdi. Bak şu fotoğrafa. Ben bu kilisede, bu büyük Paganya Kilisesi'nde vaftiz olmuştum. Görüyor musun ne yapmışlar şimdi? Mahpusta mı? Şu da kilisemizin çan kulesiydi. Şimdi saat kulesi olmuş. Hatırlıyorum, gözümün önünde, Paganya Kilisesi'nin önünde bir otomobile bindik. Yüklerimizi nereye koydular hatırıma gelmiyor. Hepimiz, ablamlar, ağabeylerim, babam bir otomobile bindik. Aşağı yoldan ayrıldık. Evimiz ta yukarıda kaldı. Bir trene bindik, sonra vapura. Buraya geldik. Rumca konuşuluyordu, biz de Türkçe konuşuyorduk. Rum mektebinde biraz Rumca öğrenmiştim ama okul dışında hep Türkçe konuşuyorduk. Nevşehir'de varlıklıydık, burada yoksullaştık. Babam çok okuyordu, çok çalıştı. Dükkan açtı, ev aldı. Büyüdüm, muharebeler başladı. Almanlar ağabeyimi götürüp kurşuna dizdi. Beni hükümet askere aldı. Grebana dağlarında partizanlara karşı muharebe ettik. Yaralandım. Döndüm geriye, 3 yılım askerlikte geçti. Evlendim, çocuklarım oldu. Manifatura dükkanı açtım. Ev yaptım. Her şeyim oldu şimdi. Ama Nevşehir'deki evimiz çok büyüktü, çok güzeldi. Anamın mezarı Nevşehir'de kaldı. Çok zor yaşayarak büyüdük. Çok acılar, çok gözyaşı. Geldik buraya. Hükümet zeybek türkülerini, saz çalmayı yasak etti. Ut çalmak serbestti ama sazı iyi görmüyorlardı. Zeybek türkülerini sırf bize değil yerlilere de yasak ettiler. Nedendi bilmiyorum ama artık şimdi zeybek de serbest, öteki türküler de. Çok gezdim, çok gördüm. Yaşım 78 oldu. İşte fotoğrafı. Evimiz virane olmuş, kilisemiz mahpushane. Ne diyeyim? Çok çok selam söyle benden Nevşehir'e. Muharebe olmasın, akıllı olsun insanlar. Çektiklerimiz düşman başına gelmesin, dünya kardeş olsun. Alejo amcayla konuşmamız bitince hanımıyla konuştuk. İlk sevilerini, tanışmalarını, evliliklerini, yaşamlarından güzel anılarını anlattı. Daha sonra benim geldiğimi duyan İyoniyes Derneği Başkanı öğretmen Anna'nın kız kardeşi Irini geldi. Çok az Türkçe biliyordu. Çakır gözleri ışıl ışıldı. Sohbetimiz döndü dolaştı, bildiği Türkçe sözcüklere geldi. Çok az biliyorum deyip aklında kalan sözcükleri sıraladı. Eşek gel buraya, ekmek, su, canım, güzel, çirkin, seviyorum. Başladı kendi kendine gülmeye. Gözlerinden yaş geldi gülmekten. Neye güldüğünü merak ettim. Geldiğimizde yoksullaşmışız. Ben burada doğdum. Evimiz kalabalıktı. 2 odamız vardı. Biz ninemizle bir odada yatardık. Babamlar öteki odada. Geceleri annem, "Of be yani, yeter gari," diye bağırırdı. Nineme, "Annem niye bağırıyor?" diye sorardım. "Sus sen, yat aşağı," derdi. Böyle böyle 8 kardeş olduk. Annemin yeter garisi aklıma geldi de güldüm. Hep birlikte bir daha güldük. Anlattıklarında yalnızca "of be yani, yeter gari" ile "sus sen, yat aşağı" sözcükleri Türkçeydi. Denizlilerin listesi. Ertesi gün akşamdan sözleştiğimiz gibi 15 sularında İyones Başkanı öğretmen Anna Abajoglu'nun evine gittik. Okuldan yeni gelmişti, heyecanla anlattı yaptıklarını. Bugün dersim olan her sınıftaki öğrenciye Denizli'den, Honaz'dan gelmiş olan Minyoğluları tanıyıp tanımadıklarını, bunu annelerine, babalarına, dedelerine, ninelerine sormalarını söyledim. Öğretmen arkadaşlara, İones Derneği üyelerinden bilebilecek olanlara da sordum. Biraz sonra haber verecekler. Dersten sonra derneğimize uğradım, dernek arşivini taradım. Bunlar Denizlilerin listesi ama hepsi de ölmüş. 1. Hacı Oğlanoğlu Pavlos, baba adı Leonida, geldiği yaş 11. 2. Kuyumcuoğlu Georgias, baba adı Saharia, geldiği yaş 7. 3. Aydınlı Sava, baba adı Konstantina, geldiği yaş 8. 4. Sarı Kuyumcuoğlu Georgias, baba adı Yok, geldiği yaş 3. 5. Kiryakioğlu Mihail, baba adı Yok, geldiği yaş 10. 6. Çivelidis Georgias, baba adı Yani, geldiği yaş 10. 7. Andanoğlu Yordanis, baba adı Yok, geldiği yaş 10. 8. Kışyakoğlu Mihail, baba adı Hristo, geldiği yaş 11. 9. Dimitoğlu Ponoyati, baba adı Speridon, geldiği yaş 7. 10. Dimitriadis Stilianus, baba adı Andonios, geldiği yaş 10. 11. Dimitriou Georgias, baba adı Yok, geldiği yaş 11. 12. Haceroğlu Evegalia, baba adı Yok, geldiği yaş 9. 13. Miçoğlu Despina, baba adı Yok, geldiği yaş 10. Kahvelerimizi içerken bir telefon geldi. Öğretmen Anna fırladı koştu telefona. Sesinden iyi haberin geldiği belli oldu. Telefonun ahizesini yerine koyar koymaz sevinçle, "Bulduk, bulduk. 87 yaşında bir Denizlili bulduk. Adı Yohannis Dimitoğlu. Dernekten biri tanıyormuş. İşte bu da adresi." Hepimizi bir sevinç, bir umut sardı. "Durun önce ben bir telefon edeyim. Görüşmek istediğimizi, durumunun uygun olup olmadığını sorayım." Uygunmuş, hemen kalktık. Öğretmen Anna ve Alaca amcayla birlikte adresi bulduk. Kapı ziline basarken içim içime sığmıyor, yüreğim güp güp atıyordu. İlk kez bir Denizli hemşeriyi görecektim. Bizi kızıyla birlikte kapıda karşıladı. Tam bir Denizli şivesiyle, "Ge bakalım ge, ge otur ölü hele," diye yer gösterdi. Elini öptüm, sarıldık birbirimize. Zor tutuyordum kendimi. Anlatılmaz bir duygu. Dokunuverseler boşanıverecek gözlerim. O ise çok yakın bir akrabaymışız gibi halimi hatırımı soruyor, Alaca amca da bizim konuşmaların özetini Anna'ya çeviriyordu. Denizlili Yohannis Dimitoğlu. Honazlılar gene kirez kirez deyip durula mı? Honaz'ın kirezi mayhoş mayhoş, güz armutları duruyor mu yine öyle? Honazlı Minoğlu sülalesini biliyorum. Akrabaları vardı Denizli'de. Çoğu öldü gitti. Burada da bir akrabaları var, tanıyorum. Gidip konuşursun kendin. Bizim evimiz Denizli'de Fesleğen mahallesindeydi. Babam pabuççuydu. Dükkanımız Delikli Çınar'da kahve önündeydi. Babam hem ayakkabı diker hem de satardı. Ben 1909'da doğdum. Yaşım oldu 87. 5 kardeştik, ben 3.'üydüm. Denizli'de o zamanlar 10.000 kadar Rum vardı. Çoktuk. Bizden başka Yahudiler, Ermeniler vardı. Ermeniler Gölbaşı mahallesinde, Yahudiler kendi mahallelerinde oturuyorlardı. Türkler de çoktu. Yahudisi, Ermenisi, Rumu, Türkü, hepimiz birbirimizle iyiydik. Düşmanlık yoktu. Yunan askeri Sarayköy'e geldiğinde 16 yaşından büyük erkekleri toplayıp sürgüne gönderdiler. Babamı da sürgün ettiler. Nereye gittiğini bilmiyorum. Bir daha geri gelmedi. Sonra işler birden kötüleşti. Çeteler vardı. Çeteler başıbozuklar gelir, öldürür giderlerdi. Demirci Mehmet Efe, Tavaslı Köpekçi Mehmet Efe, bunlar dağlarda, köylerde. Onlar Denizli'ye gelip mallarımızı alıp kaçarlardı. Çeteler gelip yağmalıyor, onlar gidince köylüler gelip yağmalıyordu. Kim karşı koyacak? 16 yaşından büyük tüm erkekler sürgüne gönderilmişti. Biz kaldık kadın kız, çoluk çocuk. Yalnız demirci Mehmet Efe köylülerin yağma yapmasına izin vermiyordu. Köylerden geliyorlar, yağmalayıp vurup kırıp gidiyorlardı. Bizim de neyimiz varsa 3 defa gelip yağmaladılar. Her seferinde kilitleri yeniledik. Her seferinde kırıp açıyorlardı. Sonra kapıları da açık bıraktık. Hatırlıyorum, eşyalarımızı, elbiselerimizi bir çuvala doldurduk. Yanımızdaki altınları da bir torbanın içine doldurup eşyalarımızın arasına gizledik. Fakat eşkıyalar gelince çuvalı yere attık. Altınlar ses çıkardı. Eşkıyalar duydu. Altınlarımızı da aldılar, eşyalarımızı da. 1919 Ağustos'unda Rumları, Ermenileri, Yahudileri hepimizi sürgün ettiler. Hunazlıların kimini Denizli'ye getirdiler. Sarayköy'den, Nazilli'den, Aydın'dan getirdiler hepsini Denizli'ye. Biz kardeşlerim, anam, başkaları İğirdir'e kara trenle gittik. Denizli'den, Honaz'dan, Sarayköy tarafından gelenleri İğirdir Gölü'nün içindeki Nis Adası'na yerleştirdiler. Isparta'dan, Burdur'dan da insanlar vardı. Fakat çoğu Denizliliydi. İğirdir'deki adada 6 ay kadar kaldık. Etrafta yüksek dağlar vardı. Kaçmasınlar diye bizi adaya koymuşlar. Bu adaya hırsızları, başıbozukları da götürüyorlarmış. Kışın kar vardı. Hepimizi yola çıkardılar. Develerle, yayan, çoluk, çocuk Aksaray'a götürdüler bizi. O kış kıyamette çok ölen oldu. Küçük çocukların çoğu yollarda öldü. Aksaray'da 4 yıl kaldık. Evlere dağıttılar. Kira verdik. Anam ebeydi. Biz küçüktük, para yoktu. Herkes elinde ne varsa satıp ekmek alıyordu. Yoksulduk. Anam Paskalya bayramında 5 yumurta alıp boyatmış. 5 çocuğuna hediye etti. Fakat kendisine alamamış. Ben yumurtamın yarısını kesip anama verdim. 5 yumurta 6 kişiye yeter mi? Sürgün yılları böyle geçti. Aksaray'da dururken harp bitti. İzmir'i aldılar. Ondan sonra hepimizi yazdılar. 1923 yılının Ekim ayında Aksaray'dan ayrıldık. Ulukışla'dan trenle Mersin'e geldik. Mersin'den de vapurla Pire'ye, sonra da Volos'a geldik. Buraya geldikten sonra koptuk birbirimizden. Çoğu öldü. Arıyoruz, birbirimizi bulamıyoruz. Herkes kayboldu. Burada Denizli'den Demircioğlu vardı. Andanoğlu vardı. Sarayköy'den Basmacidis vardı. Daha 3-5 kişi var. Onların çocukları, torunları var. Benim de 5 çocuğum, 10 torunum oldu. Sonradan Denizli'ye gittim. Fesleğen mahallesindeki 2 katlı kerpiçten evimizi buldum. Sıvamamışlar bile. Bizim mahallede hep Yunanistan'dan gidenler duruyordu. Hepsine ev vermişler. Evimize vardığımda içinde duranlar baban sarı liraları nereye saklamış diye sordular. Sanki başka dertleri, soracakları yokmuş gibi. Ben küçüğüydüm, bilmiyorum. Babamı sürgüne gönderdiler. Bir daha geri gelmedi, bilmiyorum dedim. Hepsi toplandılar başıma. Hep şalvar giyiyorlar. Kimisi sakat. Yaşlı bir ihtiyar yerliymiş. Ben anlatınca babamı tanıdı. Sen pabuççu engelin çocuğusun dedi. Sonra Delikli Çınar'a, dükkanımızın olduğu kahve önüne gittim. Demek sen Honazlısın. Honaz'ın güz armudu vardı. Mayhoş mayhoş olurdu. Kahve önünde yol büyüktü. Hep oradan geçerlerdi. Honaz armudu, Honaz armudu diye bağırırlardı. Honaz'ın kirezi duruyor mu gene öyle? Kirez zamanı satmaya gelirlerdi Denizli'ye. Honazlılar gene kirez, kirez deyip dururlar mı? İşte böyle. Honazlılardan, Denizlilerden yolda, belde, Eğirdir'deki adada, Aksaray'da açlıktan, hastalıktan, kıştan, kıyametten çok ölen oldu. Kırıldı millet. Demek sen Honazlısın. Kirezle, armutla durup duru demek. Evet dedim. Mayhoş güz armutlarının nesli gitgide tükeniyor ama kirazlar gene çok durup dururlar. Honazlılar kirez kirez diye ünleyip dururlar. Güldü güldü. Honaz armadı, Honaz armadı, kirez kirez diye tekrarladı birkaç kez. Honazlılardan kimleri tanırsın? Honazlılar ne oldu? Minoğlulardan kimseyi tanıyor musun? Honazlılardan sağ kalanlarla İğirdil'deki adada ve Aksaray'da kaldık. Ölen çok oldu. Hepimizin başına çok işler geldi. Burada Minoğlulardan insanlar var. Adresleri de şu deyip verdi. Dünyalar benim oldu. Evinin balkonundaki resimlerini çektim. Ayrılırken Honazlılara, Denizlilere selam söyle dedi. Elini öptüm. Merdiven başına kadar geldi Denizli şivesiyle. Hadi gabakam, iyi etin de gedin. De gidi Honazlı de. Selam söyle hepicine selam diyordu. Minoğlu'nun torunları. Yohannes Dimitoğlu'nun verdiği adreste Denizli'de Minoğlu soyundan Yanni Minoğlu ile eşi Stella'yı yapı malzemeleri satan dükkanlarında bulduk. Birkaç kelime dışında Türkçe bilmiyorlardı. Aleca amca beni tanıttı. Nereden, niçin geldiğimi, kendilerini nasıl bulduğumuzu anlattı. Yanni kalkıp sarıldı boynuma. Demek sen bizi aradın. Demek sen Minoğlu'nu aradın diyor, bir yüzüme bakıyor, bir boynuma sarılıyordu. Dedesi Denizli'den gelmiş. Soyadının Rumcaya çevrilmesini istememiş. Ben Denizlili Minoğlu olarak geldim, Denizlili Minoğlu olarak gideceğim demiş. Yani'nin soyadı da böylece Türkçe kalmış. Ben Türkçe bilmiyorum ama soyadım Türkçe deyip güldü. Honazlı Minoğlu soyundan insanları tanıyıp tanımadığını sordum. Honaz'da akrabalarımız varmış. Dedem, babam anlattılar. Yollarda gelirken çoğu ölmüş. Honazlı Minoğlu'nun karısı ve Sofia isminde bir kızı Volos'a gelmiş. Birbirimize gidip gelirdik. Hepsi ölüp gittiler. Kalanlar oraya buraya dağıldı. Sadece Sofia'nın kızının kızı burada yaşıyor. Akşam bize çağırırım. Buyurun hem yemek yeriz hem konuşuruz. Davetini kabul ettim. Anna sevinçten uçuyordu. Aleca amcanın gözlerinden mutluluk saçılıyordu. Ben dedim sana merak etme buluruz. Keyizler elinde mi kalacaktı? Babanın kemikleri sızlardı sonra diye sevincime sevinç kattı. Anna akşam ben de gelmek istiyorum dedi. Minoğlu'nun kızlarının çeyiz bohçasını hazırladım. Anna ve Aleca amca ile birlikte hava kararmadan Yanni Minoğlu'nun evine gittik. Yanni'nin kızları Vasilya, Angela, Nicoletta, damatları hepsi şömineli konuk odasında toplanmışlardı. Yani işte aradığın Honazlı Minoğlu soyundan Sofia'nın kızının kızı İrini dedi. Ben de Minoğlu'nun bahçe komşusu Gacaroğlu Mehmet Kemal'in oğlunun oğlu Kemal. İrini ile sarıldık birbirimize. Deniz mavisi gözlerinden akan damlalar ağaçların öz suyu gibi saf ve berraktı. Sofia'yı bulmuşçasına sevindim. Kulaklarımda babamın sözleri çınlıyordu. Senin anneannen Sofia babamı Kara Körpü savağında suya batırmış. Babam bunu hiç unutmamış. Bulursan Sofia'ya söyle bunu demişti ölmeden önce. Size söylüyorum İrini. Babam Sofia'yı ölünceye kadar hiç unutmamıştı. Yemekte İrini ile yan yana oturduk. Anna karşımızda, can kulağıyla bir beni, bir çevirmenliğimizi yapan Aloca amcayı dinliyordu. İrini'ye, Sofia'yı, Minoğlu'nu sordum. Ben Sofia'nın kızı, Stella'nın kızıyım. Savaşlardan sonra doğmuşum. Adım İrini, yani barış koymuşlar. Sofia, ninem 1980'de 70 yaşında öldü. Annem Stella 1988'de vefat etti. 53 yaşındaydı. Çaresiz hastalıktan kurtulamadı. İki kardeşiz. Ağabeyim Hristo Atina'da yaşıyor. Ben tarih öğretmeniyim. Ninem, annem çocukluğumda başlarından geçenleri anlatırlardı. Dedemiz Minoğlu dönememiş buraya. Yıllar geçti unuttum duyduklarımın çoğunu. Unutmak da istedim. İki çocuğum var. Anlatmıyorum duyduğum kötü olayları. Kinle beslemek istemiyorum çocuklarımı. Sofia ninem kötü olaylardan çok güzellikleri, iyi insanları anlatırdı. Bak aklımda ne kalmış. Kiraz bahçeleri varmış. Sular akarmış her yerden. Bizim oranın kirazları, bizim oranın meyveleri der dururdu. Çok görmek istiyordu memleketini. Anneme ben gidemedim, sen git gör derdi. Ne ninem ne de annem göremeden ölüp gittiler. Sofia'nın göremeden gittiği bahçelerini, Honaz'ın kirazlarını, meyvelerini, sularını, Minoğlu'nun bahçesindeki ulu ağaçların kesilişini anlattım. Alejo amca, Anna, yani Stella Minoğlu da kendi yaşadıklarından, duyduklarından, özlemlerinden söz ettiler. Yemekten sonra oturma odasına geçtik. Babam ve annemle birlikte yerleştirdiğimiz çeyizleri bir bir bohçadan çıkardım. Masanın üstüne koydum, öyküsünü anlattım. Annem şitari ipekli yorganı Fatma isminde Yunanistan'dan Honaz'a gelen yoksul bir muhacir kızına çeyiz olarak vermiş. Bazıları da erimiş. Dedem dönüp gelirler bir gün. Emanet çeyiz kimseye verilmez. Ahlı çeyiz hiçbir kızın yüzünü güldürmez diye saklatmış. Dedemin babama, babamın da bana vasiyetiydi. Sizler dönüp gelmediniz, ben geldim. Buyurun emanetinizi, buyurun Minoğlu'nun kızlarının çeyizine. İrini birini koyup birini alıyor, kokluyor, yüzüne sürüyor. Demek bunlar Sofia ninemin çeyizleri. Tanrım, bu nasıl bir güzellik, nasıl bir insanlık böyle? Yani bir eline güverli ipek göğneği, öbürüne ipekli gelin başlığını almış. Sözcükler gönlünün çok derinlerinden geliyor. Bir mendil bile getirseydin, altından kıymetli olurdu bizim için. Sen çeyizleri getirdin, kalbimizi götürüyorsun. Stella, sanki kaybolan insanlarımız buraya gelmiş gibi diyerek nakışlardaki çiçekleri kokluyordu. Anna oyalara, Alejo amca para keselerine, Yanni'nin kızları oyalı ipek başörtülerine, sim işlemeli damat mendilinin ışıltısına dalıp gitmişti. Bir sessizlik oldu. Irini işlemeli ipek mendilleri eline aldı, öptü, yüreğinin üstüne koydu. Elini tuttum, sarıldık birbirimize. Varlığının derinlerinden gelen her sözcük, güneşli bir bahar esintisi gibi yürekten yüreğe dalgalanıyordu. Şu dünyayı nasıl sevmezsin? Şu Türkiye'yi nasıl sevmezsin? Şu çeyizler yaşarken içinde. 11 Nisan 1997 Hotel Burg Sternberg, Extertal, Almanya. Kitabın sonu. 29 Eylül 2001, sayfa 323.